Ayrım 21.
Sayfa 212. Kurulacak sanat okullarının yeri bu bilgiye göre belirlenmiştir. Her okulun hangi sanat kollarını içine alacağı, kaç öğrencilik olacağı, öğretim üyelerinin sayısı ve nasıl sağlanacağı, okulun idaresi için gerekli giderlerin tutarı ve bunların nasıl bulunacağı, her okul için yapılan yatırımın kaç yılda ve ekonomideki hangi artışlarla geri alınacağı, titizlikle ve ayrıntılarıyla saptanmıştır. Rapora göre Türkiye'de meslek eğitimi şu amaçlara yönelmelidir. 1. Belli bir uzmanlık istemeyen amelilerin eğitimi. Komisyon şimdilik bu kitlenin eğitimini mümkün görmüyor. 2. Küçük sanat sahiplerinin eğitimi. Bunlar için çırak okullarının, akşam sanat okullarının ve geçici sanat kurslarının açılması önerilmektedir. 3. Fabrikalarda çalışacak kalifiye işçilerin eğitimi, bunların eldeki orta dereceli sanat okullarında eğitim görmeleri, bunun için bu tip okulların sayısının arttırılması uygun görülmektedir. 4. Teknisyenlerin eğitimi, raporda bunlar için yeni teknik okulların açılması ileri sürülmektedir. 5. Yüksek mühendislerin yetiştirilmesi, komisyon raporu bunun için Ankara'da bir politeknik açılmasını önermektedir. Dipnot 38, Kültür Bakanlığı Dergisi, İstanbul 1939, sayı 21-2, sayfa 80. UZEL'in bu raporu, eğitim planlamasının güzel bir örneğidir ve yabancı uzman raporlarından çok daha gerçekçi ve başarılıdır. Bu teknik öğretim planı, 1940'tan sonra uygulanmaya konacak ve Türkiye'nin sanat eğitimi içinde bulunduğu keşmekeşten ve durgunluktan kurtularak hızla gelişecektir. Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir döner sermaye sağlayacak, okul atölyelerinin çevredeki özel kişilere ve devlet kurumlarına para ile iş yapması kararlaştırılacaktır. Böylece sanat okulları giderlerinin bir kısmını karşılayacak, üstelik de öğrenciler gerçek malzeme üzerinde gerçek işler yapmak olanağı bulacak, öğrenciler piyasa koşulları ile daha okulda iken yüz yüze gelerek katılacakları sanat dünyasını tanımış olacaklar. Dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de sanat okulları gelişmiş bir sanayi hayatının hasretini çekmiştir. Sanat okulları öğrenci yetiştirmiş ama memleket sanayi onların bilgi ve emeğini kullanacak düzeye gelmediğinden okulu bitirenlere iş bulmak büyük sorun olmuştur. Sanat okulunu bitiren ve kendi iş dalında çalışma olanağı bulamayan öğrenci, devlet dairelerinde iş bulmak için uzayan kuyruklara katılmıştır. Bunun için ancak 1940'lardan sonra Türkiye'de devlet eliyle önemli bir sanayi kurulunca sanat okulunu bitirenler aranır olmuş, 1950'den sonra ise devlet dairelerinde çalışmaktan daha iyi kazanır duruma gelmiştir. Burada sanat okuluna giren öğrencilerin sosyal kökeninin de ters bir işlev gördüğü söylenebilir. Mithat Paşa'nın Tuna valisi iken ilk sanat okulunu bir yetim evi olarak açması, oraya ancak fakir ve yetim çocukları kabul etmesi Türkiye'de bir gelenek başlatmıştır. Ondan sonra açılan bütün sanat okulları ancak anası babası olmayan ve fukara olan çocukları öğrenci olarak kabul etmiştir. Sanat eğitimini fakir ve öksüz çocuklara layık, aşağı bir iş sayan bu gelenek, kuşkusuz memleketin geri sanayi hayatından kaynaklanmıştır. Az para getiren ve güvenlik vermeyen sanat hayatına iyi ve zengin aileler çocuklarını yollamamışlar, onları devlet dairelerinde efendiler olarak görmeyi yeğlemişlerdir. Bu değer yargısı Türkiye Cumhuriyeti'nde de sürmüştür. Bu okullara ya başka okullarda başarı gösteremeyen ya da parasızlık yüzünden öteki okullara gidemeyen yoksul çocuklar girmiştir. Bu yüzden sanat okullarını bitirenler, iş kurmak için gerekli sermayeyi bulamamışlardır. 1932 yılında devlet, sanat okulunu bitirenlere bir kuruluş sermayesi vermeyi düşünmüş, fakat bu fikir uygulanamamıştır. Türkiye'de kızların meslek eğitimi, erkeklerinkinden daha farklı bir gelişme gösteriyor. Rejimin kadın haklarına ve kadının kurtuluşuna verdiği önemle orantılı olarak kızların meslek eğitimi gelişmiştir. Teknik eğitim okullarına devam eden erkek öğrenci sayısı 1924 ile 1930-1935 arasında devamlı olarak düşerken, aynı yıllarda kız teknik okulu öğrencilerinin genel nüfus içindeki oranı artmıştır. Bu oran 1924'te %28, 1930'da %35, 1936'da %37 idi. Dipnot 39. Özalp Reşat, adı geçen kitap, sayfa 9. 1927 yılında erkek sanat okullarında yapılan reformla birlikte kız sanat okullarında da ilk değişiklikler yapılmıştır. Zaten o tarihte ikisi de İstanbul'da bulunan iki kız sanat okulu vardı. Bu okullar erkek sanat okulları gibi ilkokul üzerine 5 yıl eğitim veren sanat enstitüleri haline getirildiler. Bir yandan da İstanbul'un dışında sanat okulları açılmasına girişildi. Her yıl 1-2 yeni okul açılarak 1938 yılında Türkiye'nin her yanına yayılmış olan kız sanat okullarının sayısı 14'ü buldu. Bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için 1935 yılında Ankara'da Kız Sanat Öğretmen Okulu açıldı. Sanat okullarının öğretmenleri buradan yetişmeye başladı. Kız sanat okulları için hazırlanan programlar, bir yandan meslek eğitimi vermek, bir yandan da kızları daha bilgili ev kadını olarak hazırlamak esası üzerine kurulmuştur. Okunan dersler arasında bunun için çocuk bakımı, yemek pişirmek, erkek ve kadın çamaşırı dikimi, ev idaresi gibi derslerin yanında çiçek yapımı, şapka yapımı, moda, dikiş, nakış ve pastacılık gibi bir sanata hazırlayıcı dersler de yer almıştır. Diğer orta öğretim kurumlarındaki kültür dersleri de biraz hafifletilerek buralarda okutulmuştur. Kız sanat okulları, öğrencileri sosyal kökenleri bakımından erkek sanat okullarından tamamen farklıdır. Kız sanat okullarındaki eğitim, genel hatları ile ortalama Türk ailesi için lüks bir eğitim olmuştur. Bu okulların usullerine göre yemek, giyinmek, donanmak, Türkiye'de ancak ortadan yüksek gelirli ailelerin harcı olabilir. Buralarda geliştirilen şapka yapımı, pastacılık, çiçekçilik ve moda gibi sanatlar, öğrenenleri geçindirecek sürüm yeteneğine sahip sanatlar değildi. Bunun içindir ki örneğin, Ankara'da bile ta 1950'lere kadar çiçek yapıp satan bir tek dükkan açılmamıştır. Bu yüzden kız sanat okullarına Türkiye'de ancak ortanın üstündeki ve zengin aileler çocuklarını göndermişlerdir. Bu okulların karma olmaması, yalnız kızlara ayrılması, zengin ve tutucu aileleri pek memnun etmiştir. Kız kısmı evine yakışır. Geleneğini terk etmeyen böyle aileler, kızlarını bu sanat okullarına yollamayı uygun görmüşlerdir. Kız sanat okullarının hepsinin büyük şehirlerde açıldığını, programlarında köy kızlarının sanat eğitimi ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını eklemek gerekir. Türkiye'de köy kadınlarının sanat eğitimini amaç tutan bir çalışma, kurslar ve köy enstitüleri ile ancak 1940'lardan sonra başlamıştır. 6. Köy enstitülerine doğru. Eğitmen kurslarının sonuçları yalnız İlköğretim Genel Müdürüne değil, Milli Eğitim Bakanı Arıkan'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimci kanadına, hatta Cumhurbaşkanı Atatürk'e umut verici oldu. Bir yandan çevrede beliren bu uygun tepki, bir yandan da eğitmen denemesinden elde edilen sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, bütün köy öğretmenlerini aynı ilkeler altında yetiştirmeye götürmüştür. Eğitmen denemesi ışığında büyük sayıda köy çocuğunu öğretmen ve köyde meslek adamı yetiştirmek, eğitmen kurslarını geliştirerek devamlı eğitim kurumları haline getirmek için bakanlık hazırlıklar yapmaya başladı. İsmail Hakkı Tonguç bu yeni kurumlarda, adları daha sonra köy enstitüleri olmuştur, uygulanması gereken ilkeleri örgütüne yolladığı bir genelge ile şöyle özetliyordu. Köylerin kültürel ve genel hayatlarında ileri bir seviye yaratabilmek yalnız klasik anlamda öğretmenle mümkün olmaz. Köy hayatı bir bütün olarak ele alınmaz da, şimdiye kadar olduğu gibi yalnız klasik kültür bakımından işlenmek ve buna vasıta ile bir gelişme yaratılmak istenirse, bu çalışmadan olumlu sonuç alınamaz. Köylere öğretmen yetiştirirken, bir yandan öğretmeni çok yanlı işler görebilecek biçimde eğitmek, diğer yandan da öğretmenle birlikte köye giderek diğer iş sahalarında çalışacak elemanı yetiştirmek için gerekli tedbirleri almak gerekir. Bunun için alınacak tedbirlerin esas ilkelerini kuramdan çok realiteden çıkarmanız lazımdır. Köyde hukuki, mali, iktisadi kurumlar şehirdekilerden tamamen başka şekiller almaktadır. Şehrin hesapsız ve ölçüsüz bir şekilde getirmek istediği yeni ve köylüye göre korkunç pahalı olan şeylerin yüküne köylü dayanamamaktadır. Köylü, vatandaşlar geçmişten sürükleyip getirdikleri bir takım gelenek ve alışkanlıkların etkisi altında bugünkü hayatın koşullarına uyarak hareket edememektedir. Ölümden ve sıkıntıdan kurtulmak için her şeyi vasıta yaparak çalışmaktadırlar. Köye yollanacak öğretmenin bu gerçeklere göre hazırlanması gerekir. Bunun için öğretmen adayını ve diğer iş elemanlarını köy kaynağından alacak kanallar açılmalıdır. 5 yıllık ilkokuldan mezun ve askerliğini bitirmiş köy delikanlılarını öğretmen ve köylerde geçecek bir iki meslek sahibi olarak yetiştirmelidir. Köy çocukları için de lise ve yüksek öğrenim yolları açılmalıdır. Köyde öğretmen ve eğitmen olarak yetişecek elemanlar devlete büyük ve uzun yıllar sürecek külfet yüklememelidir. Bunun için okul üretici bir okul olmalı, yaşayabilmesi için gereken bütün araçları kendisi üretmelidir. Ancak ilk kuruluşlarında devletten yardım görmelidir. Bu okullarda öğrenciye köy genel hayatının ilerlemesine yarayacak birkaç meslek birden öğretilmelidir. Öğretmenlik, inşaatçılık, köy demirciliği, dülgerlik, tenekecilik, hasta bakıcılık, ziraat aletleri tamirciliği gibi. Şunu da önceden özellikle kabul etmemiz gerekir ki, yeni ve orijinal işler görecek bir kurumun, örgütünün bütün detaylarını, işin içinde çalışmamış olanlarını isabetle saptamaları kolay değildir. Örgütün kendi biçimini dikkatle yapılacak denemenin sonunda beklemek gerekir. Dipnot 40. Tonguç İ. Hakkı. İlk öğretim kavramı. İstanbul 1946. Sayfa 306-12. Tonguç'un bu görüşleri sadece köy öğretmeni yetiştirmeyi hedef alan bir eğitim atılımını değil, köy kalkınmasına önderlik edecek insanları yetiştirecek, hatta köyü kalkındıracak köklü bir reform planının haberini veriyordu. Hedef, eğitimcinin eliyle Türk köyünün kalkınması idi. Bu nedenle Türkiye'de ideoloji alanında, politika ve eğitim alanında büyük yankılar yaptı. Aşırı sağdan aşırı sola kadar çeşitli çevreler bu atılımı kendi kontrolleri altına almayı, hareketin fikir ve uygulama babası olarak tanınmayı istediler. Bu fikir ve eğitim akımlarından birisi daha sonra köy enstitülerine karşı çıkanların bayrağı haline geldiği için burada anılmaya değer. Bu, Halil Fikret Kanat'ın sözcülüğünü yaptığı akımdır. Eğitmen deneyinin başarısı görülüp de aynı çizgi üzerinde daha geniş planda köy okulları açılması düşünülünce, Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji Öğretmeni ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi Halil Fikret Kanat, Bakan Saffet Arıkan'a bir proje sunar. Kanat, bu tasarıda köy öğretmeni yetiştirmek konusundaki fikirlerini açıklar. Ve eğer bakanın ilgisini çekerse daha geniş bilgi vermeye ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirir. 1937 tarihini taşıyan bu tasarıda Kanat, 2 yıl önce yayınladığı Yarının Muallimleri Nasıl Yetiştirilmeli başlıklı makalelerini özetledikten sonra bunlara eğitmen denemesinden geldiği belli olan yeni fikirler de eklemiştir. 1935 yılında yayınladığı bu makaleler serisinde Kanat şunları ileri sürmekteydi. Bugününün öğretmen okullarını artık tarihe mal etmeli ve yerlerine günün ve devrimin ihtiyaçlarına uygun yepyeni öğretmen okulları açmalıdır. Bugün Türk köyünü etkileyebilmek için elimizdeki tek olanak on binlerce köy öğretmenidir. Köy öğretmeni, köylerde yapıcılık bilincini ve ilerleme bilincini uyandırabilmek için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler şunlardır. Türk öğretmeni, temiz, milliyetçi, demokrat ruhlu ve idealist olmalıdır. gıdasını milliyetçilikten alacak olan idealizm, genç öğretmenin ruhunda devamlı bir ışık gibi parlamalıdır. Öğretmen, el işlerinin her çeşidinde becerikli, hayatta çok pratik bir insan olmalıdır. Öğretmen, kuramsal ve ameli tarımdan anlamalı, marangozluk, demircilik, tenekecilik ve duvarcılık gibi zanaatlerden bir parça maharet sahibi olmalıdır. Bu nitelikteki öğretmenleri yetiştirmek için öğretmen okulları şehirlerden uzak yerlerde, doğanın kucağında kurulmalıdır. Öğretmen okullarının tarıma elverişli, geniş arazisi olmalıdır. Öğretmen okulunun çeşitli el işi atölyeleri bulunmalıdır. Dipnot 41. Halil Fikret. Yarının muallimleri nasıl yetişmeli? Kurun, Günlük Gazete. 24 Mart 1935. Kanat bu fikirleri ile 1930'lardan başlayarak eğitimciler ve tarımcılar arasında gelişen köye farklı bir öğretmen yetiştirmek fikrine katılıyor. Bu öğretmenin nasıl yetişmesi, hangi sanat ve bilgilerle donatılması ve okulun köyün iş hayatı ve ekonomisi ile ilgisinin niteliğin üzerinde ise kanat gayet belirsiz konuşuyor. El işlerinde becerikli, hayatta pratik olmak, ameli ziraattan anlamak, zanaatlardan bir parça maharet sahibi olmak gibi ifadeler eğer kasten bulanık düşünülmemişse köyde eğitim ve öğretimin niteliği ve köyün ekonomik ve sosyal hayatı ile ilgisi üzerinde okuyucuya duru bir fikir vermiyor. Açık ki kanat öğretmenin köyde bir iş adamı olmasını istemiyor. Arıkan'a sunulan raporda kanat bu makalesindeki fikirlerine okulun sahip olacağı arazinin genişletilmesi, öğrenim süresinin 6 yıla indirilmesi, köy öğretmenlerinden köy kalkınmasına dair raporlar istenmesi ve bunların terfilerinde esas tutulması, okullara alınacak öğrencinin köylerden seçilmesi, okul içinde öğrencinin kendi işlerini kendisinin görmesi gibi yeni öğeler de eklemiştir. Kanat, gerek makalesinde, gerek raporunda sık sık üzerinde durduğu temiz milliyetçilik gıdasının milliyetçilikten alan idealizm gibi deyimlerle neyi kastetmiş olduğunu 1942'de yayınladığı Topyekün Milli Terbiye adlı kitabında açıklamaktadır. Kanat'a göre milletleri ve tarihi yaratan milli ruhtur. Devrim yapan her memleket kendi bünyesinde milli ruha aykırı ideallerin yaşamasına izin vermemelidir. Çünkü bireyleri önemli hayat meseleleri üzerinde aynı kanatlara sahip olan toplumlar bir nesil bile yaşayamaz. Devrim yapan bir memlekette devlet, hakim olan siyasi parti kanalı ile gerektiğinde ailelerin içine kadar sokularak milletin toptan eğitimine bir yön vermelidir. Parti müfettişleri gerektiğinde kıyafet değiştirerek yer yer dolaşmalı, kimliklerini kimseye belli etmeden ayrılıkları merkeze bildirmelidirler. Acele tedbir almak gereken hallerde mahallenin en büyük sivil ve askeri makamları bu parti idarecilerine yardımcı olmalıdır. Ayrı bir dine ve ideale bağlı azınlıklar uluslar için daima zararlı ve tehlikeli unsurlardır. Azınlıkları ya millet bünyesinden ayrı sömürgeler halinde idare etmeli ya da onları temsil etmelidir. Kanat, milliyetçilikten anladığını böylece belirttikten sonra Rusya ve Nasyonel Sosyalist Almanya'dan örnekler verip karşılaştırmalar yapıyor ve toplu eğitim bakımından Hitler Almanyası'nın örgütleri hakkında şu yargıya varıyor. Nasyonel Sosyalistler geniş örgütleri, hummalı çalışmaları sayesinde çeşitli dünya ve hayat anlayışları ile dağınık halde bulunan Alman ulusunu belli bir ideale bağlayarak fedakar, ateşli, kahraman bir nesil meydana getirmişlerdir. 1939 Dünya Savaşı'nda Alman gençliğinin fedakarlıkları, nasyonel sosyalistlerin az zamanda yaratmayı başardıkları milli ruhtan gelmiştir. Dipnot 42. Kanat Halil Fikret. Milliyet, İdeali ve Topyekin Milli Terbiye. İstanbul 1942. Bakan Arıkan, Kanat'ın eğitimle ilgili fikirlerine önem vermemiş ve Tonguç'u İlköğretim Genel Müdürlüğü'nde tutmak yoluyla yeni hareketin daha önceki sayfalarda açıklanan Tonguç'un fikirleri üzerinde devam etmesini sağlamıştır. Bununla beraber Halil Fikret Kanat'ın görüşleri 1945'ten sonra köy enstitülerinin özelliklerinden koparılmasında ve yıkılmasında en önemli rolü oynamıştır. Bölüm 7. Köy Enstitüleri. Türkiye'nin giriştiği, daha evvelki bölümlerde incelenen eğitimin denemeleri 1940 yılında köy enstitülerinin kuruluşuna varmıştır. Topu topu 5 yıl hayatı olan bu eğitim kurumları, Türkiye'nin fikir, sanat, politika ve eğitim alanında kalıcı izler bırakmıştır. Aradan bunca yıl geçtiği halde enstitüler tartışma konusu olmaya devam etmekte, ya sevilip yüceltilmekte ya yerilip batırılmaktadır. Yurt dışında da köy enstitülerine ilgi sürmektedir. Fay Kirby'nin daha evvel sözü edilen doktora çalışmasından sonra 1982 yılında Indiana Üniversitesi'nde aynı konuda bir master çalışması yapılmıştır. Dipnot 1. Caroline B. Erdener, The Village Institutes, A National Strategy for Rural Mobilization and Induced Behavioral Change, Indiana Üniversitesi, Ural ve Altay Araştırmaları Bölümü, 1982. Bu master çalışmasının başlığı, Köy Enstitüleri, Etki Yoluyla Davranış Değişmesi ve Kırsal Kesimin Canlandırılması için Ulusal Strateji adı ile Türkçe'ye çevrilebilir. Bu ilginin nedeni, enstitülerin sadece eğitim veren klasik okullar olmamasından, eğitim öncülüğünde doğal ve sosyal yapıyı değiştirmeye girişen bir atılım olmasından ileri gelmektedir. Köy enstitüleri, üzerinde yazılanların dökümü küçük bir kitabı dolduracak kadar büyümüştür. Konuyu inceleyen monografiler yayımlanmış, oralarda görev alanlar ya da okuyanlar anılarını yazmış, her görüşte fikir adamı enstitüler için düşüncelerini açıklamıştır. Dipnot 2. Bu yayınlardan 400 kadarının listesi için bak. Şevket Gedikoğlu, Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri, Ankara 1971, sayfa 358-384. Bu nedenle biz yazılanları özetlemeyeceğiz. Kitabımızın çerçevesi içinde bu kurumları nasıl yorumladığımızı belirtecek, onların bir değerlendirmesini yapacağız. Aradan geçen 40 yıl tarafsız bir değerlendirme için gerekli verileri hazırlamıştır. Atatürk'ün ölümünden kısa bir zaman sonra Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel 1897-1961 bir konuşmasında diyor ki, 15 yıldan beri eğitimimizi yükseltmek için verilen emekler boşa gitmemiştir. Bu geniş araştırma hareketini ben asla istikrarsızlık anlamına almıyorum. Görülen işlerin 15 yıl gibi küçümsenemeyecek bir devre sonunda artık genel hesabını yapmak ve arkadaşlarımızın arzu ettiği şekilde kıvama gelmesine çalışmak ödevi bendenize düşüyor. Dipnot 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıtları, İstanbul 1939, sayfa 43, Marif Vekilliği Bütçe Görüşmeleri. Türkiye'de bu 15 yılda girişilen eğitim çalışmaları gerçekten de her şeyden evvel bakana yeni bir eğitim yorumu getiriyordu. Yorum, daha evvelki bölümlerde kısaca belirtildiği gibi doğal ve toplumsal çevre değişmedikçe düzenli bir eğitimin verilemeyeceği, eğitimde başarı elde edilemeyeceği görüşünden kaynaklanıyordu. Eğitmen denemelerinde uygulama yolları bulunan bu temel eğitim felsefesini Tonguç, daha 1938'de yayınladığı kitabında şöyle açıklamaktadır.